Dünden yarına Türkiye. Doktor Murat Yılmaz ve Dilek Baytemur'un hazırladığı Dünden Yarına Türkiye programıyla yine karşınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Sesimizi sizlere Nuri Göktaş ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Programımıza sorularınız varsa ya da görüşleriniz, önerileriniz telefonla ya da e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz dundenyarinaturkiye@trt.net.tr. Stüdyomuzda Doktor Murat Yılmaz'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk Dilek Hanım.
Efendim şimdi bugün yine Zeytin Dalı Harekatı'nı konuşacağız ve bu harekata uluslararası camiadan da tepkiler var. Olumsuz tepkiler tabii, onlara göre belki olumlu olabilir. Öncelikle Afrin Harekatı'nda hangi noktadayız, bunu konuşalım, sonrasında değerlendirmemizi yaparız.
Afrin Harekatı'nda veya açıklanan adıyla Zeytin Dalı Harekatı'nda stratejik hedeflere büyük ölçüde ulaşıldı. Şimdi içeride bu terörist unsurların el yapımı patlayıcıları ya da mayınları, tuzakları, onlar etrafındaki temizleme çalışmaları yürütülüyor. Maalesef bu temizleme çalışmaları sırasında zaman zaman şehit veya gaziler olabiliyor. Askerlerimiz ve Özgür Suriye Ordusu oradaki sivil insanların bu işte el yapımı bombalardan veya mayınlardan etkilenmemesi için fedakarlık yapıyorlar. İnsanlar evlerine dönecek, evlerinin kapısında tuzak kurulmuş ya da evin içerisinde tuzak kurulmuş. Onlara ilişkin temizleme faaliyeti yürütülüyor. Bunun dışında yine bazı terör unsurlarının orada burada bilhassa dağlık bölgelerde saklandığı anlaşılıyor. Onlara yönelik de arama tarama faaliyetleri var. Bugün böyle bir grup herhalde insan sava aracı marifetiyle fark edilmiş. Onlara yönelik bir hava harekatı gerçekleştirildi. Bunlar dışında insanlar köylerine, şehir merkezine dönmeye başladılar. Oradan zaman zaman yapılan haberler etrafında hem insani yardımın devam ettiğini görüyoruz Kızılay ve AFAD marifetiyle, hem de hayatın normalleşmeye başladığını görüyoruz. Ne demek normalleşmeye başlamak? Ticaret canlanıyor, pazarlar kuruluyor. Yine Türkiye'nin katkısıyla öğrenciler okul hayatına başlıyorlar.
O hastaneler eğitim, tamir
tabii,
düzenli, evet.
Hastaneler, onun yanı sıra işte ulaşım, bu benzin, elektrik, su gibi altyapı hizmetleri tedarik edilmeye çalışılıyor. Afrin'in yönetiminin sivillere devri konusunda işte Afrin'in kurtuluşu için yapılan bir kongre vardı Antep'te. Onun oluşturduğu bir takım karar organları var. Onlar herhalde işte Afrin'de çalışmalara başlıyorlar. Bu arada tabii Türkiye'nin buranın sadece güvenliği de değil, biraz önce bahsettiğimiz iktisadından ulaşımına kadar birçok alanda temel hizmetlerini üstlendiği, bu tanzim ettiği bir dönem yaşanıyor. Bu muhtemelen tam anlamıyla bu temizlik ve yönetim gerçekleştiğinde bu alanın Fırat Kalkanı alanıyla entegrasyonu da önem kazanacak. İşte Türkiye ile ticaret, aynı zamanda buralarda altyapıdan bahsettiğimiz, belki bazı evlerin, yolların, işte bir takım kamu kurumlarının tamiratı ya da yeniden yapılması için bir hizmet süresi başlayacak. Bu herhalde kısa zaman içerisinde bunların da hani ihaleleri yapılır. O hem normalleşmeyi hem oradaki işte istihdamı, çalışma hayatını, ticaret marifetiyle, alışverişler marifetiyle hayatın normalleşmesine katkı sunacak. İnsanların ellerindeki mallarının kıymetlendirildiği, bunun ticaretinin yapıldığı, ihtiyacını duydukları, başka malları aldıkları normal bir hayat kurmaya çalışılıyor. Bunun safhaları söz konusu.
Evet, yani insani değerlerinde ön planda tutulduğu bir hayat. Yani
Yani zaten Fırat Kalkanı'nda Türkiye zaten bunu başarmıştı. Evet. Fırat Kalkanı'nda mesela organize sanayi bölgesi dahi kurmuş durumda Türkiye. Şimdi buna benzer şeyler Afrin'de de gerçekleşecek. Ve nitekim zaten Dilek Hanım dikkat çekici bir şekilde bütün dünya da görüyor. Suriye rejimi de görüyor. Suriyeliler de, Orta Doğu'daki her halk da görüyor Türkiye'nin yaptığı hizmetleri. O yüzden de Membiç'ten Rakka'ya, Suriye'nin birçok yerinde Türkiye'nin oraları da kurtarması ve yönetmesi için halk gösteriler düzenliyor.
Evet, onu konuşacağız. Ona geçmeden önce hafta sonu sporcular ve sanatçılar sınıra gittiler kilise. Afrin operasyonuna destek verdiler. Siz bu desteği nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, zaten Türkiye'de kamuoyunda çok güçlü bir destek vardı. Zaman zaman bazı tanınmış isimler, sanatçılar, sporcular bölgeye gidiyorlardı. Ama sadece onlar değil, orada yakın uzak birçok yerden otobüsler kalkıyor. İnsanlar, yani sıradan vatandaşlar, biraz yemek, ne bileyim işte bazı buna benzer şeyleri toplayıp oradaki askerleri görmek, onlara desteklediklerini göstermek için sınır hattına gidiyorlardı. Şimdi bunun yeni düzeyde devam ettiğini görüyoruz. Bu sefer çok daha kalabalık bir grup. İçlerinde bütün Türkiye'nin bildiği isimler de vardı. O isimler sınır hattına girerek hem bölge halkına hem güvenlik kuvvetlerine moral verecek bir ziyarette bulundular. Çok olumlu katkıları ve yönleri, boyutları ortaya çıktı bu ziyaretin. Tabiatıyla bu içerideki o kamuoyu desteğinin ve milli beraberlik şuurunun bir yansıması.
Evet, peki şimdi gelelim isterseniz Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden bugüne. Tabii çok uluslararası camiaya şöyle bir bakalım. Fransa'nın Afrin ve Membiç'e müdahale çalışmaları, Türkiye'nin sert bir şekilde aslında müdahalesiyle karşılaştı. Bu zamana kadar gerek Amerika Birleşik Devletleri olsun, gerek Fransa olsun, bu Afrin'e yönelik, daha doğrusu Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik birçok olumsuz görüşleri olmuştu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin biraz önce sizin anlattığınız o güzel çalışmalarını çok farklı bir şekilde hem kendi iç kamuoyunu hem de dünyayı etkilemeye çalışacak bir biçimde anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi biz Fransa'nın bu tavrını nasıl yorumlamalıyız? Yani Fransa işte gelin masaya oturun gibi bir cümle kullanmıştı galiba bu terör örgütleriyle. Bu ve buna benzer birçok şey, kaygı duyduklarını söylüyorlar.
Yani Fransa'nın buradaki kaygısı Suriye'deki insanların, Suriyelilerin kaygısından ziyade kendi hakimiyet alanının elinden alındığına ilişkin bir kaygıya dönüşmüş durumda. Çünkü Fransa daha önce Birinci Cihan Harbi'ni takiben Fransa'nın Suriye'yi işgal eden ve onun mandatörü olan bir ülke. O yüzden de şimdi Suriye'nin geleceği üzerinde kendince bir hak iddiasında bulunuyor. Ama mesela orayı yüzlerce yıl yönetmiş, hali hazırda komşusu olan ve dünyada tartışmasız bir şekilde en fazla insani yardımı yapan Türkiye'nin oradan kaynaklanan terör örgütüne karşı mücadelesi karşısında da böyle tuhaf, ikircikli, garip açıklamalarda bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı zaten çok net bir açıklama yaptı. Hükümet üyeleri çok net açıklamalar yaptılar. Fransa zaten hani orada Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesiyle, muhtemel bir çekilmesiyle veya zaten kuvvetlerinin az bir şekilde orada olması dolayısıyla var olan boşluğu kendince doldurabilecek ve orada masaya oturabilecek bir pozisyon kapmaya çalışıyor. Ama Fransa'nın bunun arkasını getirecek bir gücü yok. Dolayısıyla buradaki Fransa'nın tavrı yani Avrupa'nın genel olarak probleminin bir yansıması. Avrupa ne yazık ki bir açmaz da karşı karşıya. Bu siyasi basiretinin kapandığı bir dönemi ifade ediyor. Bu bakımdan Fransa'nın, Macron'un açıklamaları yani arkasını getirebileceği açıklamalar değil. Sahada Türkiye ile işbirliği yapmak dışında bir seçeneği yok. Karşıya geçerse şu anda zaten kaybedenler safında bir yer tutmuş olur. Evet. Türkiye çünkü daha önce de konuşmuştuk. Burada hani fantezi peşinde koşmuyor. Türkiye çok gerçekçi. Ne yaptığını, ne yapması gerektiğini ve ne yapmaması gerektiğini biliyor ve o istikamette de hani bunu sadece diplomasi, insani yardım, yumuşak güçle değil, sert güçle de hayata geçireceğini dünyaya gösterdi. Şimdi bunun devamında yine bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etmiş, haberlerde de okundu, ifade edildi. Yeni hedefleri bekleyin dedi. Türkiye hazırlıklarını ikmal etmiş durumda. Afrin'i kuşattı. Afrin üzerinde bir taziye var. Şimdi başka ne bileyim biraz önce söyledim yani Rakka'dan Tel Abyad'a ondan sonra Membiç'e kadar birçok yerde yerli halk yani Suriyeliler hem PYD, PKK'ya hem de onlarla beraber olan Amerikalılar da dahil olmak üzere yabancı güçlerin oradaki yönetim tarzlarına karşı Türkiye'yi davet eden açıklamalar yapıyorlar.
Evet. Peki Macron'un Fransa'da Macron'un geçen Perşembe günü bu PKK terör örgütünün üyeleriyle aynı yerde yani kendi yerine davet etmesini nasıl yorumluyorsun?
Şimdi onlar kendilerince PKK ile PYD arasında bir ayrım gözeterek bu ayrım çerçevesinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama yani bu Türkiye'nin ciddiye alacağı argümanlar değil ve bir de zaten hani tekraren söylemek lazım. Bu Fransa'nın gücünün yeteceği bir şey de değil. Fransa daha önce buna benzer Mitterrand döneminde de kimi çıkışlar yaptı. Ama o dönemler geçti. Fransa'nın gerçekçi bir değerlendirme yapıldığında Türkiye üzerinde veya Orta Doğu üzerinde böyle bir gücü yok. Bu dediğim gibi yani Fransa hani bunu yapmaya çalıştığında Sayın Cumhurbaşkanı'nın sert açıklamalarını takiben sahadaki bir takım uygulamalarla hani böyle karizmasını çizdirecek, o geçmiş tarihten gelen kimliğini biraz örseleyecek bir yanlış yola girmiş durumda. Bence Fransa bu bakımdan yeniden düşünecek. Bir de tabii şöyle bir şey var Dilek Hanım. Yani Türkiye'nin özellikle Afrika açılımında rekabet halinde olduğu ülkelerden birisi Fransa. Şimdi Suriye'de de bir tür kendiliğinden rekabet hali ortaya çıkıyor. Türkiye arzu etmese dahi. Ama dediğim gibi bu rekabette Fransa yükselen bir gücü temsil etmiyor. Düşen, geri çekilen bir gücü temsil ediyor. Türkiye ise tam aksine yükselen bir gücü, evet, temsil ediyor.
Bu arada hemen söyleyeyim, gizli gizli de 50 askerini oraya yolladığı söyleniyor ama tabii
yani
ne derece...
50 değil 500 olsun, hatta Dilek Hanım yani 5000 tane asker getirse ne olacak? Yani şimdi şunu idrak edemiyorlar. Böyle bir efsaneyi kendi kendilerine anlattılar. Daha önce de konuştuk. Kendileri de ondan sonra PKK-PYD de buna inandı. Sanki hani orada bu özel kuvvet askerleriyle, oradaki bu terör örgütüyle beraber Türkiye'yi durdurabilecek, orada Suriye'de ve Orta Doğu'da denklemi değiştirebilecek bir hamle yapabileceklerini düşünüyorlar. Türkiye işte Afrin'de bir operasyon yaptı. Bütün o kantonlar kartona dönüştü. Yani evet, bunu görmeleri lazım. Türkiye'nin hani ciddiye alınmadığı bir denklem veya analiz çöker. Çünkü Türkiye onların mürad ettiği veya arzu ettiği gibi işte çökmüş bir devlet falan değil. Yani çok güçlü bir devlet. Bu 15 Temmuz veya daha sonra sonrasında yaşananlar, bu FETÖ'nün tasfiyesi süreci Türkiye'deki devlet kapasitesini veya Türkiye'nin ordusunu, güvenlik kuvvetlerini güçten düşürmedi. Tam aksine arkasındaki müthiş girişte söylemiştik, o kamuoyu desteğiyle çok ciddi bir güç haline dönüştürdü. O azim ve iradeyi şu anda sahada görüyoruz. O bakımdan Yani yanlış hesaplar yapıyorlar. Bu yanlış hesaplar nihayetinde bir yerlerden dönecek. Bağdat'a kadar gitmeleri
Gitmese de.
beklenemiyor ama
Evet.
bence Afrin'den döndü, görmüyorlar. Muhtemelen şimdi Suriye'nin başka yerlerinde
Başka
döndüğünü
yerlerinden de
görecekler.
peki. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'ye PYD ile ilgili farklı sesler çıkıyor. Başkan Trump ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıkladı. PYD bölgesine yardımı dondurdu. Şimdi gerçekten Başkan Trump Suriye'den çekilecek mi?
Şimdi burada
Ve o yardımı dondurmasının gerçek bir tarafı var mı?
Başkan Trump seçileceği zaman öncesinden itibaren bir dış politika prensipleri ortaya koydu. Bu prensipler çerçevesinde özellikle geleneksel müttefiklerle, devletlerle ve bu çerçeve içerisinde de Türkiye ile yakın ilişki kurmak istediğini, Suriye, Irak ve Orta Doğu'da Türkiye ile ittifak halinde olmak istediğini ifade eden bir çerçeve sundu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Obama döneminden gelen o daha öncesindeki neokonlardan kaynaklanan ve halihazırda bir takım kurumlarını veya birimlerini etkisi altına almış bir bakış açısı var. Bu Trump'ın bakış açısıyla telif edilmiyor. Onlar farklı bir tez ifade ediyorlar ve onlara göre işte Türkiye bu manada zayıflamış bir aktördü. Devlet dışı aktörleri burada PKK-PYD'yi kullanarak Suriye'de, Irak'ta istedikleri türden netice alabileceklerini kendi kendilerine söylediler. Bunun propagandasını yaptılar. Bu hani Hazreti Peygamber döneminde galiba Hazreti Ömer'in anlattığı bir şey var. Yani cahiliye döneminde böyle helvalardan putlar yapıyorlar. Onunla yola çıkıyorlar. Yolda acıktıkça da o putları yiyorlar, kendi putlarını. Helva şey ya, yiyecek bir
Yiyecek
şey ya.
olduğu için.
Şimdi bunun şey de hani Amerika Birleşik Devletleri'nin falan bakış açısı da bundan çok farklı değil. Bir hayal kuruyorlar, bir put inşa ediyorlar ama acıkınca onu yiyecekler ve başka bir hal yolunu arayacaklar. Halihazırda bu noktaya gelmiş durumdalar. Trump tabii daha ciddi ve hani pratik, pragmatik bir isim. Bu bakımdan da Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliklerini değiştirmek, masraflarını azaltmak ve geleneksel ittifak sistemi içerisinde bir şeyler yapmak istiyor. Halihazırda iki tane temel problem var. Trump'ın, Amerika'nın, Batı'nın, İran ve özellikle Rusya. Burada Türkiye olmadan işlerinin çok zor olduğu ortaya çıkmış durumda ama buna direnen bazı unsurlar var. İşte biraz önce bahsettim, Amerika Birleşik Devletleri devlet sistematiği içerisinde yer etmiş. Şimdi biz onun neticesini tırnak içinde bekliyoruz ama beklemiyoruz bu arada. Yani Türkiye kendi programını uyguluyor. Çünkü o beklemenin Türkiye'nin aleyhine bir zaman olduğunu geçmiş dönemde tecrübe ettik. Bugün itibariyle başlangıçta söylediğim gibi Türkiye ne yapacağını, ne yapmaması gerektiğini bilerek kendi hareket hattında ilerliyor. Bu arada da hani müttefikleriyle de görüşüyor. Makul, yani bu yapmak istediğimiz şey sadece sert güçle değil, diplomasiyle, yumuşak güçle de yapılması gereken bir bileşim çerçevesinde ilerliyor. Türkiye her yolu deniyor ama dediğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanı her seferinde bunu çok açık, net bir şekilde ilan ediyor. Irak'tan Suriye'ye kadar Türkiye'ye yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmekte Türkiye fevkalade kararlı, yalnız başına kalsa dahi.
Evet ve haklı.
Haklı olduğu zaten
Haklı.
çok açık. Şöyle bir şey de
Evet.
var. Sadece haklılık hani bu Türkiye kamuoyundan da kaynaklanmıyor. Biraz önce söyledim. Giderek bölge halkı da Suriye ve Irak'taki birbirinden farklı etnik kökenden gelen insanlar da Türkiye'yi tercih ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde Erbil'de yapılan bir şey vardı. Mülakat Rudav TV gidiyor Erbil'de. Orada oturan bir Kürt hanıma, teyzeye Türk ordusu aleyhine açıklama yaptırmaya çalışıyor. Yani o da çok açık, net. Yani bizimle görüşürken bile köye girmiyorlar, çocuğumuzu çağırıyorlar. Talepleri neyse ona söylüyorlar. Yani hanımları rahatsız etmemek için dikkat buyurun, köye bile girmiyorlar. Çocukları
Evet.
çağırıyorlar, çocuklara söylüyorlar. Dolayısıyla oradaki Kürt teyze de o özenin farkında ve ısrarla bu Türk ordusunun orada bombaladığını, onlara zarar verdiğini söyletmek istiyor muhabir. O da hayır, bizde bir ilgisi yok. Yukarıda PKK'nın yaptığı, olduğu yerlere bir bomba atıyorlar diyor. Sonra da Peki o yollarınızı kesiyor mu diyor. En azından onu almak istiyor Rudav muhabiri. O da diyor ki hayır, Türk askeri bizim yolumuzu niye kesin? Bizim yolumuzu kesen PKK. PKK giderse rahatlarız, kurtuluruz diyor.
Yani sonunda terör örgütleri.
Sonunda da daha ağır bir şey söylüyor Dilek Hanım. Siz diyor neden Türk ordusu hakkında, Türk askeri hakkında soru sorup duruyorsunuz? Bizim diyor burada çocuklarımızın okul sorunu var, hastane sorunu var, yol sorunu var. Neden bunları sormayıp da bizim problemlerimizi ele almıyorsunuz televizyon ve gazeteciler olarak? Türk askeriyle uğraşıp duruyorsunuz diyor.
Ya,
yani bu artık hani orada da bir tartışma konusu haline gelmiş durumda. Türkiye'nin hani performansı giderek dünyada göz dolduruyor. Hani özellikle karşımıza çıkan aktörler dışında dünya kamuoyunun büyük bir kısmı da Türkiye'nin ne yaptığını ve oradaki ahaliyle yakın ilişkisini görerek onlardan farklı bir nazardan bakıyor. Türkiye bu manada hani harekattaki başarısının yanı sıra harekatı yürütürken ve sonrasındaki o insani tavrı ve diplomatik faaliyetiyle de ayrı bir başarı yakalıyor.
Evet, çünkü burada Türkiye'nin amacı terörle mücadele ve kendi sınırlarını korumak.
Sadece o da değil, o bölge halkının bölge da halkının rahat etmesi. Da
aynı zamanda bölge
birbirine düşmemesi, etnik mezhebi çatışmaların önüne geçmek, ülkelerin bütünlüğünü temin etmek ve bu samimiyet zaten bölgedeki ülkeler tarafından da Türkiye'ye çok kısalar dahi görülmüş durumda.
Evet. Membiç halkı bile biz Türkiye'den haber bekliyoruz diyebiliyor. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sincar üzerindeki vurgusu, sonra PKK'nın bölgeden çekildiğini açıklaması. Şimdi Ural ordusu bölgeye girdi ama gerçek durum hala netleşmedi. Ne dersiniz?
Şimdi evet, Sayın Cumhurbaşkanı Suriye ve Irak sınır hattında oluşturulmaya çalışılan o terör koridoruna ilişkin açıklamalar yaptı. Burada da muhatapları var. Bu muhatapların birisi de Irak Merkezi Hükümeti'ydi. Sincar'da Türkiye ile Türkiye'ye yönelik bir üstlenme yapıyor PKK. Burada Sincar Kandil'e göre çok daha yakın ve dolayısıyla Türkiye'ye çok daha fazla zarar verebilecek bir coğrafi yakınlık içerisinde. Aynı zamanda Sincar Suriye-Irak hattında yer aldığı için PKK'nın Kuzey Irak'taki o Kandil Komuta Merkezi ve oradaki unsurlarıyla Suriye unsurları arasında bir tür bağlaç, bu bir tür hani eklem yeri vazifesini görüyor. Dolayısıyla burada bu Sincar'ın PKK-PYD bileşenlerinin elinden kurtarılması bu Suriye'deki PYD unsurlarını tecrit edecek. Hakeza Irak'takini de tecrit edecek. Bu bakımdan Türkiye öncelikli yerlerden birisi olarak Sincar'ı gördü. Bu istikamette Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Bunun üzerine PKK-PYD kendilerine verilen akılla, o nasıl bir akılsa, çekilmiş gibi yaptı. Irak kuvvetleri de onların çekildikleri yerlere girdiler. Ama PKK-PYD orada kendilerince yerel bir takım örgütleri, yerel bir takım unsurları örgütleyip onları bıraktı. Ama Türkiye bu formüle razı değil. Dolayısıyla eğer bu bir karara bağlanmazsa Türkiye oraya da yönelik bir operasyon planlaması yapmış durumda. Bunun geleceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Türkiye hem istihbarat düzeyinde hem teknolojik düzeyde çok yakın bir şekilde Sincar'da olup biteni takip ediyor. Eğer bu gerçekleşmezse tıpkı Afrin'de veya Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi ya da şu anda İran bazı yerlerinde Kuzey Irak'ta olduğu gibi bizzat müdahale etmek suretiyle, askeri bir müdahale ile Sincar'daki PKK varlığını ortadan kaldıracak.
Evet, peki terörle mücadele kapsamında Kosova'da FETÖ operasyonu MİT tarafından yapıldı. Bu konuyla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?
Şimdi Dilek Hanım, bu terör örgütleri Türkiye'de büyük ölçüde bel kemikleri kırıldı. Bu itibarla da sıklet merkezlerini, güç odaklarını, unsurlarını, işte sempatizanlarını, militanlarını yurt dışına kaçırmaya çalışıyorlar. Kaçırdıkları yerlerde de kendilerince bir tür üstlenme, örgütlenme ve daha sonra da yine Türkiye'ye tesir edecek bir faaliyet içerisine giriyorlar. Bu bakımdan da Türkiye sadece Türkiye'nin içerisinde değil, Türkiye'nin dışında da terörle mücadele etmeyi esas almış durumda. Türkiye'nin içerisinde bunların bel kemiklerini, sıklet merkezlerini ortadan kaldırdıktan sonra onların kendilerini güvenli hissettikleri yerlerde de bu mücadele yürütüyor. Biraz önce anlattığımız fasıl PKK-PYD üzerine Irak ve Suriye'de gerçekleşenlerdi. Aynı şekilde bunların da dahil olduğu, işte yine FETÖ'nün de dahil olduğu grupların Balkanlar, Avrupa yapılanmasına yönelik de ciddi anlamda hem diplomatik baskı var, hem hukuki çalışmalar var, hem de gördük ki istihbarat çalışması var. Bu istihbarat çalışmasının zaman zaman Uzak Doğu'da örneklerini görmüştük. Uzak Doğu'da, kimi zaman bazı Afrika ülkelerinde Milli İstihbarat Teşkilatı oradaki önemli isimleri aldı. Şimdi buna Balkanlar eklendi. Bu tabiatıyla fevkalade önemli bir operasyon. Operasyonun hani orada yakalanan kişilerin önemli kişiler olması bir başarı, ama daha da önemlisi bu operasyon marifetiyle bu FETÖ'nün de tıpkı PKK-PYD olduğu gibi güvenli bir bölge bulamayacağı, her nereye giderse gitsin Türkiye'nin onlarla mücadele edeceği azim ve kararın ortaya çıkması. Bu azim ve karar var, ama aynı zamanda Türkiye'nin buna ilişkin bir kapasitesinin olduğu da anlaşılıyor. Dikkat ederseniz FETÖ'nün de PKK-PYD'nin de daha önce İsrail'in de doğrudan hedef aldığı kuruluşlar Milli İstihbarat Teşkilatı ve Silahlı Kuvvetler, işte güvenlik kuvvetleriydi. Bunlara yönelik nasıl kampanyalar yapıldığını hatırlayalım. Hatta operasyonlar yapıldı. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı hükümetin, Cumhurbaşkanı'nın yani talimatı ve aynı zamanda yapılan değişikliklerle yurt dışında operasyon yapma kabiliyeti edindi. Bu operasyon yapma kabiliyetinin hem Afrin'de çok önemli katkıları oldu. Keza genel olarak Suriye'de bugün bir başarı varsa bunun başarının arkasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ciddi katkısı var. Ama aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı bu FETÖ türünden yapılanmalara karşı da dünya ölçeğinde operasyonel bir kabiliyet kazandı. Ve bunu hani pişirip kotarıp netice alacak hale geldiğini görüyoruz. Bu Türkiye'nin artan devlet kapasitesi, istihbarat kapasitesi bakımından fevkalade önemli. Bunu başarması Türkiye'deki hani güvenlik duygusunun, güvenlik hissinin, güvenlik üretme kabiliyetinin arttığını gösteriyor.
Evet, aslında düşünecek olursak Türkiye yıllarca terörle mücadele etmiş bir ülke. 45 yıla yakın, belki de daha fazla. Tabii ki dış güçlerin bir takım emelleri neticesinde Türkiye'de yaşanan ve Türkiye'nin sınırlarının dışında yaşanan bu terör örgütleriyle mücadelesi, onlar farklı düşüncelerle yola çıksalar da bölgede, kendi bölgesinde terörle mücadele edebilen, etmeyi bilen, başarabilen bir ülke yarattılar. Bir Türk devleti yarattılar aslında.
Tabii bu ortaya çıkan tehlikeler aynı zamanda Türkiye'nin imkan ve kabiliyetini arttırdı. Biz geçtiğimiz hafta çarşamba günü burada Türk Harbi İş'in organize ettiği bir savunma sanayi ve iş gücünün durumu hakkında bir çalıştaya katıldık Dilek Hanım. Orada evet. Da yani bir sendika aslında iş gücü etrafında nasıl bir kapasite ortaya çıktığını askeri iş yerlerinde ortaya koydu. Birkaç sunuş yapıldı orada. Yani bu aynı zamanda sizin işaret ettiğiniz o tehlike ve problemler Türkiye'nin savunma sanayinde çok ciddi bir atılımı da beraberinde getirdi. Hani biz biraz önce Milli İstihbarat, Silahlı Kuvvetler'den bahsettik. Keza İçişleri'nin hani jandarma ve polis teşkilatı çok ciddi başarılar yakaladı. Mülki idare çok ciddi başarılar yakaladı. Kapasite artırmış durumda. Bu devlet kurumlarında çok ciddi bir kapasite artışı var. Ama aynı zamanda bu savunma sanayindeki kabiliyetle beraber, kapasiteyle beraber bir yandan bu kurumlar destekleniyor, besleniyor. Diğer yandan da Türkiye'nin dış politikada bağımsız bir politika yürütmesi, bu manada aynı zamanda irade ve azmini artıracak bir altyapı kurulmuş durumda. Bu fevkalade önemli. Bunun yakın zamanda başka hani faydalarını da göreceğiz. Bu fayda sadece Türkiye'nin dış politikada bağımsızlık üretmesi, dışarıya bağımlılığın azalması değil, aynı zamanda Türkiye ürettiği bu savunma sanayi ürünleriyle ihracat yapmak suretiyle bunlar hem ekonomik fayda üretecek hem de aynı zamanda dış politikasında yeni bir jeopolitik seçenek, argüman üretecek. Bu kabiliyeti sayesinde birçok ülke Türkiye ile savunma sanayinde işbirliği yapmaya çalışacak. Keza mesela Afrin'deki kabiliyetten, Afrin'deki başarıdan sonra birçok ülkenin nezdinde hem savunma sanayinde hem de bizim bahsettiğimiz bu kurumlarla işbirliği yapma, onlardan öğrenme, onların kapasitesine erişme, onlar marifetiyle yeni bir model kurma çalışmaları söz konusu. Bu manada hani Afrin'deki başarı Türkiye'nin bütün kurumlarının dünya nezdinde de itibarının arttığı, bu manada da hani gücünün arttığı bir döneme denk geliyor.
Evet. Efendim, şimdi son 5 dakikamız var. Terörle mücadele kapsamında Türkiye'nin kararlılıkla mücadelesi sürecek. Hem içeride hem dışarıda. Böyle söyleyelim ve son yorumlarınızı alalım.
Şimdi Dilek Hanım, bu daha bir siz de işaret ettiniz. Yani bu Soğuk Savaş döneminden itibaren Türkiye ne yazık ki terörle mücadele etti. Bu terörün bir kısmı aynı zamanda hani Türkiye'nin kontrol edilmesi, Türkiye'nin bu Soğuk Savaş dönemindeki ittifakın içerisinde tam anlamıyla itaatkar bir uydu müttefik olması amacına da matuftu. Türkiye buradan hani uzaklaşmaya başlayınca kendi milli menfaatlerini esas alan bir çerçevede ilerledikçe Türkiye'nin demokratik yönetimine çok ciddi saldırılar gerçekleşti. Terör aynı zamanda darbeyi hazırlayan bir gerekçeye dönüştü. Darbe marifetiyle de hem demokrasi hem de milli menfaatlerimiz ihlal edildi. Şimdi dolayısıyla terörle mücadele etmek Türkiye'de aynı zamanda demokrasiyi korumak anlamına geliyor. Çünkü terör mesela bu PKK-PYD'nin son hendek çatışmalarından önce mesela HDP'nin genel başkanı Selahattin Demirtaş, o zamanki eş başkanı, tuttu bu darbe mekaniğinden bahsetti. Yani bu tür faaliyetler darbe mekaniğini harekete geçirir diye Türkiye'yi tehdit etti. Yani biz terör yaparız, sonra da darbeyle uğraşırsınız demek istedi. Zaten bu hazırlıkların neticesinde 15 Temmuz darbe teşebbüsünün gerçekleştiğini de gördük. Önceden de vesayetin bir tür kan bankası halinde PKK terör üretti. PKK yalnız da değil, buna ilave başka örgütler var 60'lı yıllardan itibaren. Şimdi FETÖ de buna katıldı. Ama Türkiye'deki insanlar, siyasetçiler, devlet bürokrasisi bu mekanizmayı, onların darbe mekanizması dediği mekanizmayı çok net gördüler ve bu mekanizmayı dağıtmak konusunda çok kararlılar. Büyük ölçüde de başarılı oldular. Bu bakımdan Türkiye'de hani terörle mücadele etmek salt terörle mücadele etmek anlamına gelmiyor. Türkiye'de terörle mücadele etmek demokrasiyi korumak anlamına geliyor. Darbelerle mücadele etmek anlamına geliyor. Vesayet sistemiyle mücadele etmek anlamına geliyor. Aynı bunların toplamında da Türkiye'nin bağımsızlığını ele alması, milli menfaatlerini koruması anlamına geliyor ve aynı zamanda biraz önce söylediğimiz o devlet kapasitesinin artması, güçlenmesi anlamına geliyor. Sırf devlet kapasitesinin artmasından bahsetmiyoruz. Dilek Hanım, bu devlet kapasitesi artarken aynı zamanda bu devlet kapasitesi seçilmiş siyasi otoritenin emir ve direktifleriyle hareket ediyor. Onlara mesela hesap veriyor, onların talimatıyla harekete geçiyor. Mesela Afrin operasyonun en önemli başarı sebeplerinden birisi de budur. Silahlı kuvvetler, Milli İstihbarat Teşkilatı, bütün güvenlik kuvvetleri ve genel olarak devlet kapasitesi içerisinde seçilmiş siyasi otoritenin dışında kendince bir ajandası olan, ayrı bir politikası olan herhangi bir unsur kalmadı. Bu vesayet sisteminin ortadan kalkması ile ilgili. Bu büyük bir başarı. Bu büyük başarıyı hemen Türkiye Cumhuriyeti, silahlı kuvvetler, güvenlik ve genel olarak dış politikada kullandı. Yani bu başarıyı yakaladığınızda bunu hemen hayata yansıtabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz ve aynı zamanda bakınız Türkiye çok önemli bir istikrar adası haline geldi. Bu neye yansıyor? Ekonomiye de yansıyor. Geçen sene mesela geçen hafta açıklandı. Bütün o iddialara rağmen Türkiye %2 büyüme öngörüyorlardı. %2 Dilek Hanım.
Evet.
Ve anlı şamlı uluslararası değerlendirme kurumları evet. Efendim yok efendim şu kadar ekonomist çalıştıran, şu indeksi bu indeksi kullanan uluslararası kuruluşlar %2'den bahsediyorlardı. Dilek Hanım, geçtiğimiz ay hala %7'nin üzerinde büyüyeceği belli olmuş olmasına rağmen %6'ya kadar revize edebilirler. Yani hala kıyamıyorlar. Geçen hafta bu %7.4 çok açıkça herkesin gözünü kapayamayacağı şekilde ortaya çıktı. Bütün bunlar hani Birleşik Kaptan misali beraberce birbirini derliyor, toparlıyor ve son tahlilde Türkiye'nin başarısı olarak karşımıza çıkıyor.
Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, sağ olunuz. Doktor Murat Yılmaz da stüdyomuzda konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Sağ olun.
Sağ olunuz. Haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Dünden yarına Türkiye.